Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz değerli Erkam dostlarını, değerli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, yine önümde çok güzel kitaplar var, güzel çalışmalar var. Birbirinden güzel, gerçekten gönül dünyamıza hitap eden ve ufkumuzu, ruhumuzu geliştiren, ufkumuzu geliştiren ruhumuza gıda olabilecek kitapları siz değerli dostlarımız için hazırlamış olduk. İnşallah Erkam Radyo'da bize ayrılan süre içerisinde siz değerli dostlarımıza bu güzel kitapları anlatmaya gayret göstereceğiz efendim. Her hafta huzurunuza gelen Kitap Dünyası programında malumunuz olduğu üzere farklı kitapları siz değerli dostlarımıza ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Şüphesiz bizim programımız baştan sona bir kitap okuma programı değil. Ancak eminiz ki ve umut ediyoruz ki bu buradaki zikredilen kitaplar siz değerli dostlarımızın okuma dünyasına bir katre misali de olsa katkı sağlar ve siz değerli dostlarımızı güzel kitapları okumaya yönlendirir. Belki tekrar olacak ama yaz aylarında daha çok dışarılarda oluyoruz, seyahatlerimiz oluyor, ziyaretlerimiz oluyor, belki istirahat günlerimiz oluyor. Yaz aylarının böyle tabii olarak böyle bir tarafı var ama kitap okumayı belki bu zaman diliminde daha fazla artırabilmemiz, yanımızda, çantamızda, arabamızda ya da gittiğimiz yerlerde mutlaka yanımızda kitapları bulunduralım ve kitapları okumaya devam edelim. Ve tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de ailemizin, yani çoluk çocuğumuzun bu kitap okuma meselesiyle bir ünsiyet içerisinde olması noktası. Kendimiz okumamız gerektiği gibi mutlaka evlatlarımıza, çocuklarımıza da aynı şekilde kitap tavsiyelerinde bulunmak gerekiyor. Tavsiye meselesi şöyle sevgili dinleyenlerimiz. İnsan tabii ki kendi kendisine o güzel kitapları keşfetmesi, onların farkına varması, ya şu kitabı da okumam gerekir diyebilme noktasında belki insan kendi kendisine yetemeyebilir. Ancak birisinin tavsiyesi olursa, yani okumuş bir kitabı başka birine tavsiye edilirse ya da tavsiye alınırsa gerçekten o zaman çok daha düzenli ve daha verimli bir kitap okuma işi ortaya konulmuş oluyor. Tabii Yusuf Kaplan Hoca'nın malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz yıllarda 100 kitap serisi gazetelerde de yayınlandı. Kendisi de medeniyet tasavvuru başlığı altında yapmış olduğu çalışmalar ve konferansların içini doldurucu mahiyette böyle farklı alanlarda 100 eser ismi tespit etti ve bunu tavsiye anlamında insanlarla paylaşmış oldu. Ben eminim ki şu an bizi dinleyen değerli dostlarımızın içerisinde de bu 100 kitabı listesini alıp o kitapları elde edip onları okuma gayreti içerisinde olan değerli dostlarımızın olduğunu düşünüyorum. Şunun için söylüyorum bunu kıymetli dinleyenlerimiz. Tavsiye olduğu zaman herhangi bir şey insanın biraz daha merakı artmış oluyor kitaba karşı. Ya şu kitabı sen okumalısın birisi dediği zaman ya da ben şu kitabı okudum, sen de okursan çok faydasını görürsün dediği zaman insanın biraz daha merakı ve ilgisi daha fazla artmış oluyor. İşte bizim programımızda aslında özü itibariyle biraz tavsiye noktasında sizlere kitap isimleri zikrediyor. O kitaplarla alakalı kısa malumatlar veriyor ve ümit ediyoruz ki bu programdan yola çıkılarak bu programın içerisinde zikredilen kitaplara siz değerli dostlarımız ulaşacaklar, onları okuyacaklar ve biz de zaten maksadımız bu olmasından dolayı kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Efendim, geçtiğimiz hafta muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin zatihallerinin kendisinin bize bizatihi hediye etmiş olduğu iki tane kitaptan bahsederek inşallah programımıza devam etmek istiyorum. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. Kendilerinin de malumunuz olduğu üzere 60'ın üzerinde Erkam Yayınları'ndan çıkan kitabı var. Ve ömrünü bir İslam davasını adamış, tebliğ irşada adamış büyük bir Allah dostu büyüğümüz. Ve her alanda da her noktada da söz söyleyebilecek, yazı yazabilecek, ve bu anlamda muhtevalar üretebilen bir insan. Önümdeki kitap da Türkçesini Mustafa Gündüz'ün hazırladığı, tercümesini daha doğrusu Mustafa Gündüz'ün yaptığı Barnett Miller'ın Fatih'in Enderun Mektebi isimli kitap. Ketebe Yayınlarından çıkmış. Bu kitabı bendenizin okumasını istediler. Bu kitabı aldım ben de. Şöyle tabii baştan sona henüz daha okuyamadım ama baktım detaylıca. Ve efendim bu kitabı müsaade ederseniz Kitap Dünyası programında biraz geniş çaplı anlatmak istiyorum dedim. O yüzden de bu kitabı bu haftaki programımızın ilk kitabı olarak siz değerli dostlarımıza takdim ediyorum. Evet, kitabın adı Fatih'in Enderun Mektebi. Yazar Barnett Miller. Türkçesi ise Mustafa Gündüz'e ait. Ketebe Yayınlarından çıkmış bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir baskısı var. Hem kapağıyla hem iç kağıdıyla baktığımızda 307 sayfa, o civarlarda indeksiyle beraber 310 sayfayı buluyor. Güzel bir çalışma. Fatih'in Enderun Mektebi. Tarihi olarak baktığımızda Enderun kavramını hatırlayacaksınız. Enderun Osmanlı döneminde bir eğitim kurumudur. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş ama belki de eğitim alanında, eğitim kurumu anlamında zirve bir noktada olan bir eğitim kurumu. Enderun dediğimizde Osmanlı Devleti içerisinde özellikle devlet adamlarının yetiştirildiği hususi bir mektep, hususi bir okul. Bunu böyle ifade etmek lazım. İşte bu çalışma bize aslında yabancı bir yazarın gözüyle bize bunu anlatıyor. Şöyle bir şey akla gelebilir tabii ki. Yani bir başka birilerinin çalışması yok mu bu anlamda? Tabii ki var. Yani Enderun'la alakalı belki onlarca kitaptan bahsedebiliriz ama yabancı bir yazarın gözüyle Fatih'in Enderun Mektebi'nin irdelenmiş olması ve tarihi anlamda bir eser ortaya konulmuş olması da ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Efendim Barnett Miller 1875-1956 yıllarında yaşamış Amerikalı bir yazar ve eğitimci. Osmanlı'ya yani Osmanlı'nın özellikle son dönemleri diyelim. Çünkü 1875 yılında doğmuş, 1956 yılında vefat ettiğine göre Osmanlı 1920'li yıllarda tarih sahnesinden çekilip yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Barnett Miller o zaman Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı'ya dahil olmuş ve aynı zamanda Enderun'a ve Harem Dairesi'ne ilk giren yabancı bir kadın olma şöhretini taşıyan Barnett Miller, birincil Batılı ve Osmanlı kaynaklarından hazırladığı ve bu özgün araştırmada Fatih'in dehası yanında Enderun Mektebi'nin kökeni, mimari yapısı, müfredatı, günlük hayatı ve devletteki fonksiyonuyla çöküşünün sıra dışı öyküsünü bize akademik bir üslupla anlattığı bir kitap elimizdeki bu çalışma kıymetli dinleyenlerimiz. O yıllarda ve daha önceki yıllarda malumunuz olduğu üzere Osmanlı topraklarına Batı ülkelerinden daha fazla misyoner olarak yani gizli bir görevle diyelim ya da gizli bir misyonla bu topraklarda gelip görev yapan çok insanlara rastlamış oluyoruz ki Barnett Miller da onlardan bir tanesi aslında. Yani bir misyoner olarak Osmanlı topraklarına gelmiş ve sarayın en tabirlerinde ise mahrem alanlarına kadar nüfuz edebilmiş, dahil olmuş bir insan ve tabii ki buralarda gördüklerinde daha sonra belgeleriyle beraber kaleme almış. Şöyle kitabın efendim ilk sayfalarına bakalım sevgili dinleyenlerimiz. Nelerden bahsediyor? Enderun Mektebi'ne dair kısa bir sözlük var kitabın ilk sayfalarında. Enderun Mektebi'ni tanıma noktasında bilmemiz gereken kavramlar daha doğrusu. Ben onlardan bazılarını zikredeyim. Bu kitabı daha kolay okuyabilmek ve manaya nüfuz edebilmek için metinde sıklıkla geçen Topkapı Sarayı'nın Enderun kısmındaki bazı hususi mekanlar ve buradaki görevli kişiler hakkında kısa bilgi vermek gerekli görülmüştür diyor. Yani Enderun dediğimizde, Enderun Mektebi dediğimizde, Enderun'u oluşturan aslında kavramsal bir takım altyapı diyebileceğimiz hususlar söz konusu. O kavramları şöyle kısa kısa neler olduğundan belki bir kısmını sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim devşirme kavramı var. Osmanlı Devleti'nde ilk başlarda daha çok gayrimüslimlerden sonraları Müslümanlardan belli kurallara dayalı olarak sarayda idari işler ve genelde askerlik hizmetleri için çocukların toplanması işlemi, devşirme. Osmanlı devşirme olayını çok başarılı bir şekilde yapmış. Bunu bazı tarihçiler eleştiriyorlar. Yani gayrimüslim çocukların alınıp Müslüman yapılıp onların daha sonra Osmanlı sarayında, devlet idarelerinde ve askeri alanlarda hizmetlerde kullanılması noktasında bir eleştiri yapan tarihçiler de var. Ama bu bir tarihi bir vaka. Osmanlı daha çok böyle nokta atışı, zeki çocukları, kabiliyetli çocukları, yani sadece zekasının olması yeterli değil, aynı zamanda onun belli kabiliyetlerinin de olması gerekiyor. Onları daha küçük yaşta tespit ederek, onları seçerek efendim yetiştiriyor ve Enderun'a dahil ediyor ve o yetiştirilen çocuklar da devlet kademelerinde görevler alarak, yani devletin sağlam ve uzun ömürlü olmuş olmasının temelinde yatan hususlardan bir tanesi de Osmanlı'daki devşirme usulü ve Enderun meselesidir. Diğer bir kavram saray talebesi. Devşirme yoluyla Enderun'a alınan kişilere farklı isimler veriliyor. Bunlar hizmetçi, talebe, gulam gibi ifadeler. Yani bunları Enderun mektebinin kavramları diye başta ifade ettik. Büyük oda diye bir kavram var burada. Yine Enderun eğitiminin yapılmış olduğu yine sarayın içerisindeki kısımlardan bir tanesi. Küçük oda var yine aynı şekilde. Efendim doğancılar odası, koğuşu, asli vazifeleri padişahın av hayvanlarından olan doğan, şahin ve atmacaya bakmak olan bu odanın iç oğlanları av sırasında padişaha eşlik ederler. Sayıları zaman içinde değişiklik göstermiştir. Bütün bu tabii kavramlar aslında kavramların oluşturduğu kurumsal bir yapıdan söz etmek lazım. Enderun'u oluşturuyor. Seferli odası diyor mesela, hazine odası, has oda, kilerciler odası, silahdar, efendim çuhadar, kethuda, Enderun okulu, Enderun mektebi, üç kısımdan oluşan Topkapı Sarayı'nın ana girişten itibaren üçüncü kapı sonrasındaki kısım, Enderun Mektebi ile ilgili odalar, avlular, mescitler ve diğer hususi mekanların tamamı bu bölümde yer alır. Kısacası Enderun, devlete ve saraya personel yetiştirmek için hiyerarşik bir eğitim nizamı olan sistemin tamamının gerçekleştiği bölgeye verilen addır. Burada yaşayanlara Enderunlu denmiştir. Bu çalışmada Enderun, Enderun Mektebi veya Enderun Okulu veya Saray Okulu ifadeleri bu bölgeyi ve sistemi ifade etmektedir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kitabın tabii ilk sayfalarında böyle bir kavramsal Enderun Mektebi'ne dair, yani Enderun Mektebi derken kitaba dair daha doğrusu, kısa bir sözlükten bahsetmiş yazarımız. Yani kitabın içerisinde bu kavramlar geçtiğinde bunların ne anlama geldiğini bizlerin anlaması ve okuması mahiyetinde böyle bir kavramsal çalışma yapılmış. Barnett Miller'ın eseri hakkında diye bir bölümü görüyoruz kitabın ilk sayfalarında sevgili dinleyenlerimiz. Bu da aslında bu bölümde kitabın özetini bize ifade etmiş oluyor. Burada kısa bir bilgi var. Bunları da sizlerle kısa paylaşalım. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri, Anadolu'ya yerleşmeleri, burada kurdukları çeşitli yönetim yapıları, ortaya koydukları üstün medeni kurumlar ve eserler ile Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyük bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinin sırrı hala merak edilen konuların başında gelmektedir. İşte bu sır odalarından biri de dünyanın nadir gördüğü dehalardan biri olan İstanbul'un Fatihi ve onun eserleridir. Bu büyük zekanın askeri strateji alanındaki kabiliyeti bir tarafa, entelektüel portresi ilme, sanata ve zanaata tutkusu ile bunları himaye edişi bugün hala farklı çalışmalara konu olmaya devam etmektedir. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in büyük dehasından bahsediyoruz. Onun kurmuş olduğu bu kurumların içerisinde aynı zamanda Enderun Mektebi'ni de zikrediyoruz. Yazarla ilgili şöyle bir bilgi var, onu da söyleyelim. Bir misyoner okulu eğitimcisi olarak Barnett de Miller çalışmasının ilk satırlarında Batı dünyasında Türk tarihine dair derin bir ilgisizlik, bilgisizlik ve yanlış algının varlığına dikkat çekmiştir. Ardından ise yalnızca Türk eğitim ve siyaset tarihinin değil, dünya eğitim ve kültür tarihinin özgün kurumlarından biri olan Enderun Mektebi'nin bilinmezliğini ve gizemini vurgulamıştır. Türk siyaseti ve eğitim felsefesinin unik bir numunesi olan Enderun'u, Platon, Machiavelli gibi filozofların ideal devlet ve siyaset felsefeleriyle mukayese eden yazar, çağdaş Osmanlı tarihçilerinin bu denli önemli bir kurumu geçiştirmelerini hayretle karşılamıştır. Evet, bugün Enderun usulü dediğimiz eğitim sistemi tabii ki bizim Türk eğitim sisteminde de maalesef yoktur. Keşke bu daha geniş çaplı incelense ve uygulansa. Zaman zaman duyuyoruz tabii, işitiyoruz. Türkiye'de farklı okullar, farklı eğitim kurumlarında efendim eğitim anlamında özel çocukları seçerek bir takım farklı eğitimler verildiğini de biliyoruz. Ama bir devlet politikası olarak devlet adamı yetiştirme ya da askeri anlamda insanları yetiştirme noktasında herhalde Enderun Mektebi örnek alınabilecek olan kurumlardan bir tanesidir diye ifade ediyorum. Tabii Enderun usulü dediğimizde bizim aklımıza sadece son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın teravih namazlarında Enderun usulü teravih namazı diye, hani bunu duymuşsunuzdur, bazı büyük camilerde bu icra ediliyor. Bir takım efendim farklılık arz eden okuyuş tarzlarıyla, makamlarla o teravih namazının kıldırılması Enderun usulü diye ifade ediliyor. Yani Osmanlı dönemindeki sarayda kılınan namaz usulü şeklinde. Demek ki kala kala bize Enderun sisteminden bir Enderun usulü teravih namazı kalmış. Demek ki Enderun usulü olan yapılması gereken işlerimizi biraz daha çoğaltmalıyız diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle kitapla ilgili sonlara doğru gelmişken kısaca bakalım efendim, hacimli bir eser dedik. Enderun Mektebi'nin doğuşundan bahsediyor. Enderun Mektebi'nin kökeni nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Farklı tartışmalar var. Köken itibariyle acaba Nizamiye medreselerine mi dayanıyor yoksa Bizans Üniversitesi'ne mi dayanıyor gibi tartışmalar var. Buradan hareketle Nizamülmülk niçin medreseler kurdu ve Nizamiye medreselerinin etkisi, Enderun Mektebi'nin Endülüs kökenleri yani oraya mı dayanıyor gibi tartışmaları burada görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet dönemi geniş bir şekilde ele alınmış. Fatih'in entelektüel portresi, ilme, sanata, alime ve sanatkara olan ilgisi, hizmetleri, efendim niçin kurduğu, Enderun Mektebi'nin kuruluşu sırasında Rum filozoflar ve alimler bölümünü görüyoruz. Ve özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemi burada geniş çaplı bir şekilde incelenmiş. İkinci bölümde Enderun Mektebi'nin planı diye bir başlık var. Kuruluşunun ilk yıllarında Enderun binaları, Topkapı Sarayı'nın ilk planı ve Bobovi, Albert Bobovi'nin Topkapı planlarının serüveni, yani Topkapı Sarayı'nı planlayan muhtemelen Albert Bobovi isimli bir adam. Enderun'un en alt birimi Büyük Oda ve Küçük Oda, Enderun'un Has Odası, Enderun'un Hazine Hümayun Odaları gibi konuları burada görüyoruz. Üçüncü bölümde ise Enderun Mektebi'nin personeli ve yönetimi, nasıl burada hani yönetim nasıl oluyor, öğrenci nasıl alınıyor, talebe temini, devşirme sistemi, savaş esirleri, köle pazarları, 3 tane kademe var. buralardan öğrenciler alınıyor. Köle pazarlarından bile gidip bakılıp orada çocuklar incelenip oradan devşirmeler yapılıyor Enderun'un öğrencileri oluşturulurken. Dördüncü bölümde ise Enderun Mektebi'nin müfredatını görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu da yani geniş bir alan. Enderun Mektebi'ndeki eğitimle alakalı Farsça öğretimi, Türkçe öğretimi, Arapça öğretimi, efendim müzik aletleri, müzik eğitimi, beden eğitimi, mehter eğitimi, ok ve yay talimi, güreş, kılıç kalkan eğitimi, binicilik, temizlik işleri vesaire, bütün bunlar burada Enderun'da nasıl yapılıyor? Hepsi anlatılıyor geniş bir şekilde. Kitap devam ediyor efendim. Kitap tam 7 bölümden oluşuyor ve detaylı bir şekilde baştan sona Enderun'la alakalı ne kadar kafamızda soru varsa Fatih'in Enderun Mektebi kitabında biz bunu okuyabiliriz. Bunu görebiliriz efendim. Tekrar edelim, Barnett de Miller'ın Ketebe yayınlarından çıkan ve tercümesini de Mustafa Gündüz'ün yaptığı güzel bir çalışmadan bahsetmiş olduk. Kitabın arka kapak yazısında şu satırları görüyoruz. Onları da ifade edip programımızın birinci bölümünü tamamlayalım inşallah. Enderun Mektebi devraldığı miras ve ihdas ettiği yeniliklerle Türklerin dünya eğitim tarihine özgün katkılarından biridir. Türk devlet felsefesi, İslam'ın beşeri bilimleri, savaş ve idare sanatları, mesleki eğitimin beden, zihin ve ruh çemberinden mükemmel uyumuyla teşekkül etmiş resmi bir okul olan Enderun, devlet yönetimine hazırlık amacıyla şimdiye kadar tasarlanmış en sistematik eğitim tecrübelerinden biri kabul edilmiştir. Fatih'in kurduğu bu mektep, Platon'un akademisine ve Japonların samuraylarına benzetilmiştir. Ruh ve felsefesini kurucusundan alan Enderun, onun getirdiği nizam sayesinde Osmanlı siyasi sisteminin temel taşı haline gelmiş ve devleti parlak zirvelere taşımış, sahip olduğu geleneklerin gücüyle devletin varlığını koruyan başlıca unsurlardan biri olmuştur. Osmanlı siyaset ve eğitim tarihi açısından Enderun'un önemi abartılmayacak kadar büyüktür. Yazar Miller'a göre ilk Osmanlı sultanlarının liderlik rolleri sona erdiğinde, belki de imparatorluğun doğal ömrünü aşarak varlığını sürdürmesini sağlayan en büyük etken bu okulda biriken ivme olmuştur. Kitabın arka kapak yazısı da bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Kısa bir zamanımız kaldı. İnşallah bu zaman zarfında da sizlere güzel bir kitabı takdim etmeye gayret gösterelim efendim. Otto yayınlarından çıkan bir çalışma elimde sevgili dinleyenlerimiz. Enbiya Yıldırım bu kitabı tercüme etmiş. Abdülfettah Ebu Gudde Hoca'nın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimci yönü ile alakalı yazılan belki yüzlerce binlerce eser vardır sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda en büyük muallimdi, öğretmenlerin başıydı. Öğretmenlerin de önderi idi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O öyle söylüyor bir hadisi şerifinde, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyelerin en güzeli ile terbiye etti. Öğretmenlik bir terbiyeci olma meselesidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de tebliğ hayatı aslında bir eğitim hayatıdır. Kime? Sahabe-i kirama karşı ve etrafındaki insanlara karşı. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her noktasında aslında bu eğitimcilik yönünü göstermişti insanlara karşı. Çünkü Peygamber Efendimiz sürekli bir şeyler öğreten, bir şeyler anlatan bir insandı aynı zamanda. Hayatının her noktasında insanlara İslam'ı tebliğ ederken hep yeni bir şeyler, yeni efendim bilgiler, bunların içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyetmiş olduğu ayet-i kerimeler başta olmak üzere hayata dair birçok şeyi de ashab-ı kiramına öğreten bir insandı Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Efendimizin eğitimci yönü çok detaylı ve geniş bir şekilde okunması ve anlaşılması gereken bir husustur diye düşünüyorum. Merak ve öğrenme duygusu insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Her insan doğar doğmaz bilmeye, öğrenmeye başlar ve çok azı öğrendiklerini öğretme melekesi kazanır. Elinizdeki eser, bilginin her şeyi kuşattığı bu çağda değişen ve gelişen eğitim metotlarına öncülük edecek ipuçları sunmaktadır. Ayrıca muazzam hayatıyla tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimizin öğretimde kullandığı farklı ve etkili yöntemleri sade bir üslupla anlatmaktadır. Peygamber Efendimizin eğitim metotları dediğimizde demek ki eğitim bir metot isteyen meseledir. Yani eğitimi verirken, eğitimi ortaya koyarken mutlaka belli bir metot üzere gitmek gerekiyor. Kitabın birinci bölümüne baktığımızda bir muallim olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir muallim olduğunu ifade etmesi. Öyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Sünnetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete götüren basiretli bir muallim olduğunu ortaya koyması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyi bir muallim olduğuna tarihin tanıklık etmesi. Kitabın konuları bunlar sevgili dinleyenlerimiz. Birinci bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir öğretmen olarak hangi vasıflara sahip olduğunu bu kitabın sayfaları arasında görüyoruz. Peygamber Efendimizin kelamının güzelliği, Peygamber Efendimizin ahlakının güzelliği, yaratılışının güzelliği, efendim şemailinin güzelliği, Efendimizin her şeyinin güzel olduğunu biliyoruz ve burada da bir öğretmenin, bir muallimin aynı zamanda her yönüyle örnek bir insan olması gerektiğini de ifade ediyoruz. İkinci bölümde ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metotları nedir, nasıldır öğretim metotları? Dini hükümlerini tedrici olarak Peygamberimiz öğretiyordu. Eğitimde itidalli idi ve karşısındaki insanı usandırmıyordu. Öğrenenlerdeki ferdi farklılıkların farkında olarak onları göz önünde bulundurarak, yani her insanın, her öğrencinin kabiliyetinin, istidadının birbirinden farklı olduğunu, birisi daha erken kavrarken birisi biraz daha geç kavrayabileceğini, dolayısıyla bunu mutlaka bir eğitimci dikkate alması gerekiyor. Diyalog kurarak ve soru sorarak öğretmesi Peygamber Efendimizin. Karşısındaki insanı da işin içine katarak, ona soru sorarak, onun da zihni faaliyetini çalıştırmasını sağlayarak eğitim vermesi. Yani öğretmenlerimiz tabii bilecekler, bir sınıf ortamında dersi tek taraflı anlatmak olabilir. Yani öğretmen gelir sınıfa, efendim sınıfın karşısına geçer, o günkü konuyu tek taraflı olarak anlatır ve dersi bitirir. Bu aşamada öğrencinin bir kısmı dinler, bir kısmı belki uyur, bir kısmı başka şeyle meşgul olur, dikkat dağılabilir. Ancak öğretmen şunu yaparsa, sınıfa girdiği zaman anlatacağı konuları soru cevaplı şekilde, yani interaktif katılım dediğimiz, bütün öğrencilerin, hatta sınıfın en köşesinde dersten uzak kalmış ve katılamamış öğrenciyi de işin içine katarak, ona da bir takım sorular sorarak, onu da işin içine katarak ders anlatırsa bu daha kalıcı olur. Bu da peygamberi metotlardan bir tanesidir. Evet, bu tabii güzel bir konu, güzel bir kitap. Peygamber Efendimizin bir eğitimci olarak öğretim metotlarını anlatan Abdülfettah Ebu Gudde Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyhin hazırladığı bir kitap. Otto yayınlarından çıkmış bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Abdülfettah Ebu Gudde Hoca aslında son dönem önüne gelen hadisçilerden bir tanesi. Halep doğumlu kendisi, 1917 doğumlu ve Ezher'den mezun olmuş. Ardından bir üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde, bu üniversite, yani Ezher'in Arap Dili Edebiyatı Fakültesi'nde ihtisas yapmış. Şam Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamış. Önemli bir zat ve özellikle hadis alanında çok çalışmaları olduğunu söylemek lazım. Efendim, Türkçe'ye de birçok eserinin çevrildiğini görüyoruz. 1997 yılında Riyad'da vefat etmiş. Muhammed Zahid el-Kevseri'nin öğrencisi kendileri, Abdülfettah Ebu Gudde Hoca. sizlerin de bizlerin de yakından tanıdığı, bildiği Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi'nin de yakın arkadaşı aynı zamanda. Nurettin Yıldız Hoca da zaman zaman bahseder Ebu Gudde Hoca'dan, onun da hocası. Allah kendisine rahmet eylesin, vefat eden hocalarımıza, büyüklerimize, üzerimizde emeği olan insanlara inşallah. Efendim, bu hafta sizlere iki tane güzel çalışmayı takdim etmeye çalıştık. Tekrar edelim. Birincisi Ketebe Yayınlarından çıkan Barnett'te Miller'ın Fatih'in Enderun Mektebi isimli çalışma. Mustafa Gündüz tercüme etmiş bu kitabı. Eğitimcilerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Diğeri de aynı şekilde bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları. Yine bu kitapla aslında konu ve muhteva olarak bağlantılı. Abdülfettah Ebu Gudde'nin hazırlamış olduğu Enbiya Yıldırımında Türkçe'ye kazandırdığı bu güzel kitabı. Bu iki kitabı sizlere takdim etmiş olduk efendim. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle sevgili dostlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.